İyi günler sayın seyircilerimiz. Bir adil yargı programında daha arkadaşım Kartal İş'le birlikte karşınızdayız. Bugün yine stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi eski savcılarımızdan Sayın Nuh Mete Yüksel Bey. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim.
Kendisi bir döneme damgasını vurmuş. Çok önemli bir hukuk insanı. Programımıza katıldığınız için tekrar teşekkür ediyoruz. Şeref
ben edin. Teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
Ben programımıza sizin ilk hukuk mesleğine girdiğiniz yıllara dönerek başlamak istiyorum. Hukuk fakültesine girmenizde hangi faktörler etkili oldu? İsteyerek mi girdiniz ya da ne düşünceyle, hangi etmenlerle fakülteye girdiniz?
İsteyerek girdim. Hukuk mesleği sevdiğim bir meslek. Ayrıca benim rahmetli abim de hukuk adamıydı. Eski Cumhuriyet Savcısıydı, rahmetli oldu. Ablam hukuk mezunu, o da avukatlık yaptı ve emekli oldu.
Evet, o bakımdan, ailede var yani o zaman.
O bakımdan severek yaptığım bir meslek.
Şerefle de evet. Tamamladınız.
Sağ olun, teşekkür ediyorum. İşte 1965 yılında hukuk fakültesine girdim.
Ankara Hukuk Fakültesi.
Ankara Hukuk Fakültesi'ne.
Evet.
1970 yılında bir sene kayıpla neticeye ulaştık yani bir takım şey. Mesleğe başlangıç Eskişehir Adliyesi'nde stajımı tamamladıktan sonra kura çektik. Yeşil Giresun'un yeşil bir ilçesi. İç kısımlarda kalıyor biraz. Sahilden 30 kilometre içeride. Küçük bir ilçe. Dereli. Giresun'un Dereli ilçesinde göreve başladım.
Siz baştan savcı olmayı siz mi istediniz? Yani avukatlık düşünmediniz anladığım kadarıyla. Zaten
evet, evet. Hakim stajı yaptım.
Hakim stajı yaptım.
Yani hakim veya savcı fark etmezdi. Fakat savcı kurasına rastladım. O zaman öyleydi yani. O dönem stajını bitiren arkadaşların hepsi savcı kurası çektiler ve savcı oldum. Savcı olduğuma da memnunum. Severim.
Hayatınız boyunca hep savcıydınız. Hakimlik hiç yapmadınız.
Hiç yapmadım.
Hep savcılar.
Evet.
Aslında doğru olan da bu değil mi? Yani uzmanlık açısından bazen savcılarımızın hakimlik yaptığını, hakimlerin savcılık yaptıklarına tanık oluyoruz. Belki şu an dönem itibariyle bitti mi bilmiyorum bu konu ama.
Evet, o şekilde oluyor.
Evet.
Gene.
Zannediyorum sizin yaptığınız gibi tek bir konuda uzmanlaşmak daha iyi değil mi?
Yani iyi tarafı da var, tabii öteki tarafı da var. Hakimlik yapmak da güzel bir şey.
Mutlaka,
evet. Evet. Ama benim için fark etmedi. Yani savcılık mesleğini sonuna kadar severek yürüttüm, sürdürdüm. Özellikle Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde daha önce Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde, ben Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde de çalıştım 7 sene. Daha severek, daha istekli, daha şevk içinde ve gayretli çalıştım diyebilirim. 7 sene Erzincan Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde, 14 sene de Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde çalışıp görevim var.
14 sene bayağı fazlaymış.
Evet.
Bir de en zor ve en şey
evet.
Ciddi görev yani.
Dönemlerde, zor bir dönemdi yani. Dönem itibariyle evet.
Yani benim çalıştığım dönemde örgütler bayağı faaldi. Epey bir uğraştık o bakımdan. Çok çeşitli hem sağ hem sol örgütler üzerinde çalışmalarım oldu.
Ben bir kitabımızı okumuşum. Orada hukuk ise hak dağıtma mesleğidir diye bir
evet.
Sözünüz vardı. Çok güzel bir söz aslında. Hani bir meslek, yani hukuk öyle hani hukukçu diye bir algı oluyor ama aslında bu meslek ama hakikaten hak dağıtma yani adaletli olması
evet.
Gerekiyor. Yani son dönemde çok bu konu gündemde olduğu için yani gerçekten adalet nasıl sağlanır? Yani hem hukuk hem hakimin açısından olsun hem savcı açısından olsun yani sistemin nasıl olması gerekir ki bu hakikaten adaletli olsun? Çünkü biz de çok olay yaşadık biliyorsunuz.
Evet.
Birçoğunları çok haksızlığa da uğradık. Ama hakkınızı arayamıyorsun. Öyle bir sistem ki yani eğer hakikaten adaletli değilse, hakkaniyetli değilse hakkınızı arama yolları da kapatılıyor.
Evet.
Ya yani bundan siz tabii daha tecrübeli olduğunuz için bunu nasıl çözülebilir? Bunu nasıl önüne geçirebilir? Çünkü sonuçta bir rahatsızlık var. Haklıyken haksız duruma düşüyorsunuz yani.
Tabii. Evet. Şimdi bir defa hukuk kelime anlamıyla haklar anlamına geliyor. Haklar demektir. hukuk mesleğinde de bir nevi, daha doğrusu hakların dağıtımına dayanan bir çalışma var. Adalet hizmeti üç ayağa dayanır. Birincisi karar merceği, hakim. İkincisi iddia makamı, savcı. Üçüncüsü de savunma makamı, avukatlar. Avukatlık mesleği. Bu üç, adaletin tam tecellisi için bu üç organın aynı hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Yani hem hakimin, hem savcının, hem de avukatın mesleğini, bir hakkın ve tarafsızlık kaidesine dikkat ederek yürütmesi şart. Bu ayaklardan birisi aksarsa meslekte de, hizmette de aksama olur. Şimdi bu hizmet en iyi şekilde nasıl yürür? Bir kere kişisel olarak bu meslekte olan kişinin yansızlığa dikkat etmesi gerekir. Dış tesirlerden uzak kalması gerekir. Dış tesirlerden uzak kalması derken, dış etki, yani adaleti rencide edecek, adaleti saptıracak etkilerden uzak kalması gerekiyor. Bunun dışında özellikle siyasi erkin, ya yürütme gücünün, siyasi iktidarın adalete tesiri konusunda çok hassas davranması gerekir. Adaleti tesir altında bırakacak, hakimin, savcının yansızlığını bozacak etkilerden kaçınması şart. Bu yapılmazsa adalet hizmeti yürümez. Yürür, kör topal yürür. İstenilen, o adaletten beklenen ulvi gayeye ulaşmak zorlaşır. O nedenle demek ki evvela hakim ve savcının kendi yansızlığına dikkat etmesi ve yürütme gücünün, iktidarın bu siyasi etkide bulunmaması gerekiyor. Şimdi bizim tarih boyunca özellikle İslam dininin adalete büyük önem verdiğini, adalet üzerinde titrediğini görüyoruz. Bu konuda pek çok ayet ve hadis olduğu gibi sahabenin yaşayışında da adalete dikkat etmenin, adalete önem vermenin örneklerini bol bol görüyoruz. Adeta İslam tarihi adalete verdiği önemin örnekleriyle dolu olmuştur hep, her zaman.
Esirlere bile yani çok adil davranılıyor. Yani onun, evet, hakkı gözetiliyor. Yani, evet, yani kendinden önce onu şey, ki esir yani sizin yanınızdaki en yakın arkadaşınız, dostunuz, kardeşinizi bile öldürmüş oluyor savaşta. Evet. Ama esir alındıktan sonra onun da bir hukuku var. Yani çok güzel, evet, çok detaylı düşünmüş, çok akılcı hazırlanmış bir
İslam hukuku var. Bu çok çarpıcı bir örneği de Halif, ikinci Halife Ömer Kudüs şehrini teslim almaya giderken kölesiyle birlikte yola çıkıyor. Bir tane develeri var. İkisi deveye nöbetleşebiliyorlar. Yani kölesinin bütün ısrarına rağmen devamlı kendisi binmiyor. Bir müddet kendisi biniyor. Daha sonra iniyor, kölesini bindiriyor ve onu dinlendiriyor. Kudüs şehrine geldikleri zaman da sıra kölesinde. Kölenin yine bütün ısrarına rağmen Kudüs şehrine o şekilde giriyor.
Ben o zaman yeri gelmişken hemen söyleyeyim. Siz Balyoz Gizli Tanık ve Gizli Parka kitabınızda yine bu konuya değinmişsiniz.
Evet.
Şöyle bir ifadeniz var, onu seyircilerimizle paylaşmak istiyorum. İslam dininin ilk çizgisi adalet olmuştur. İslamiyet kul hakkına büyük önem vermiştir. Allah kul hakkıyla yanıma gelmeyin demiştir. Toplumda en yüksek mertebeye sahip kılınmış şehitlerin kul hakkı hariç bütün günahları affedilmiştir. İkinci halife Hazreti Ömer adaletin simgesi olmuştur az önce belirttiğiniz, evet, gibi. İslam tarihi Hazreti Ömer'in adaleti tahakkuk ettirmek için gerçekleştirdiği örnek hareketleri ve menkıbeleriyle doludur demiştiniz ki nitekim az önce, evet, güzel bir örnek verdiniz. Evet. Buyurun.
Ali yine dördüncü halife Ali'nin bir olayı anlatılır. Çalışma halinde gece mumu yanıyor. Ondan sonra bir misafiri geliyor. Onunla konuşması gerekiyor. O çalıştığı mumu söndürüyor. Kendi mumunu, kendi şeyiyle, malı olan, kendisine ait olan mumu yakıyor. Yani hazinenin mumunu kullanmıyor devamlı. Evet, evet. Sohbet halindeyken de.
Müthiş bir titizlik.
O şekilde titizlik, evet, örnekleri var. Evet.
Ben şey diyebiliyorum, biraz konuşuyorduk ama bu Ankara Hukuk mezunusunuz, öyle evet. demişsiniz. Ankara Hukuk Fakültesini 1926 yılında Ulu Önder Atatürk kuruyor. Atatürk de hukuk sistemine çok önem veriyor. Yani o hani zaten Osmanlı'dan sonra yeni sistemler, bir sürü devrimler evet. oluyor. Burada hukuk konusunda da ciddi bir atılım oluyor aslında. Yeni bir yapılanma oluyor. Ya o dönemle şu dönem aslında bazı konuştuğumuz hocalarımız, işte başka röportajlarımızda olsun, bazıları o dönem daha iyiydi bile diyenler oldu. Hani biz de çok bilmiyoruz tabii o dönemi, yani nasıldı, siz daha biraz anlatabilir misiniz Atatürk'ün hukuka bakışı, o zamanlar nasıldı? Yani 26 yılında hukuk fakültesi açılması, bu da bir şey. Yani evet. Bu bir vizyon yani, o dönemde evet. böyle bir açılmış olması. Yani o zaman nasıldı, şimdi nasıl, şimdi nasıl olsa daha iyi olabilir?
Evvela rahmetli Atatürk'ün Ankara Hukuk Fakültesi'nin açılışında söylediği sözünü zikretmek isterim. Bu söz şu anda Ankara Hukuk Fakültesi'nin giriş kapısının üstünde yazılıdır. Bu büyük müessesenin kürşadında hissettiğim saadeti hiçbir teşebbüste duymadım diye başlamıştır Atatürk. Atatürk'ün Hukuk Fakültesi'ne hukuka verdiği önem bu sözlerden anlaşılıyor. Tabii bundan sonra hukuk devrimi başladı. Bütün Atatürk devrimlerinin bir parçası da aynı zamanda hukuk devrimidir. İşte Medeni Kanun'un kabulü, diğer kanunların, ceza kanununun ve diğer kanunların kabulüyle biz şeriat hukukundan doğrudan doğruya medeni hukuka, günümüzdeki hukuka girmiş olduk. O zaman hukuka verilen önem çok iyiydi. Bu biraz da tabii Atatürk'ün ve onun arkadaşlarının hukuka verdikleri öneme bağlı. Mesela şu anda benim bildiğim kadarıyla, bildiğim kadarıyla değil, bu öyle. Atatürk'ün Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt gerçekten örnek bir Adalet Bakanı'ydı. Ve onun gibi bir Adalet Bakanı'nı da ben şahsen görmedim tekrar. Yani o zamanki hukuka bakış ve hukukun uygulaması çok daha keskin, iyi, daha tarafsız, cansızdı. Bunu da böyle belirtelim.
Peki şimdi, sistem aynı mıydı yani şu anda mesela yine hakimler, savcılar, yoksa mesela savcı biraz daha farklı pozisyondaydı, yoksa şu anki gibi miydi yani sistem o zaman?
Sistem aynı sistem, değişmiyor. Yalnız şimdi hukuka verilen önem azaldı. Hukuk hor görülmeye başlandı. İnşallah. O bakımdan geçmişle mukayese edilmeyecek kadar o zaman durum daha iyiydi. Hukukun tatbikatı, hukuka verilen önem çok daha iyiydi. Bu şekilde belirtiyorum.
Atatürk'ün sözünü söylediniz ya, Ankara'nın evet. yazdırmış evet. olduğu söz. Gerçekten hukuka verdiği önemi gösteriyor. Efendim, adalet duygusu gerçekten halkta çok mutlaka sarsılmaması gereken, zedelenmemesi gereken çok önemli bir duygu. Yani halk adalete, hukuka olan güvenini yitirdiğinde zaten çok ciddi bir şeyle karşıya evet. kalmış oluyor. Güvensizlik durumu.
Kime güveneceğini bilemez ki.
Evet. Bunun için de adaletin, yani hukukçuların daha doğrusu tarafsızlığı ve bağımsızlığı ilk ilke diye düşünüyorum. Mutlaka olmazsa olmaz diye düşünüyorum. Bu konuda görüşlerinizi alabilir miyim?
Şimdi mesela savcılara düşen görev, görevini yaparken, delillerini toplarken yansız hareket etmesi. Yani suçlunun hem aleyhindeki hem de aleyhinde olduğu kadar lehindeki delilleri tutulması gerekir. Bunu yapmaz bir taraf tutarsa o zaman yine güvensizlik yaratacaktır. Hakim keza delilleri hem sanığın lehinde hem aleyhinde değerlendirerek karar vermesi gerekir. Ve özellikle tabii hakim ve savcının yansız hareket etmesi, hiçbir etki altında kalmadan karar vermesi, vicdanının sesini dinlemesi, adalet duygusunu dinlemesi, ona göre karar vermesi gerekir. Ve tabii ki yine çok büyük işte yürütmeye düşüyor idarenin, siyasi erkin, siyasi iktidarın yargıdan elini çekmesi lazım. Yargıya karışmaması, yargıyı kendi kendine, kendi vicdanıyla baş başa bırakması lazım.
Evet. Peki ama hani bu yargının bir şekilde de hani dediğiniz gibi vicdanla baş başa bırakması, kalması lazım ama Yani Türkiye'de şimdi tam o durumda değil. Yani tabii modern toplumlarda bu şekilde oluyor ama hani bir şekilde de bir denetim de gerekiyor aslında. Yani sonuçta yani sizin de yaşadığınız bir sürü geçmişte olaylar var. Yani savcılık müessesesinin içinde de hatalar olabiliyor.
Tabii.
Veya hakimlik müessesesinin içinde de hatalar olabiliyor. Yani peki bu nasıl kontrol altına alınması lazım? Yani biz de kendi davalarımızda çok farklı olaylar yaşadık, yaşıyoruz da. Aleni haksızlık oluyor. Ve şikayet edecek merci de bulamıyorsunuz. Veya hakikaten taraflı, çok net bir şekilde kasti bir karar veriliyor.
Evet.
Veya bir mütalaa veriyor bir savcının biri. Ama yani bu hani sırıtıyor artık. Herkes şaşırıyor ama o gayet müsterih bir şekilde veriyor. Niye böyle oldu dediğimizde o savcı öyle düşünmüş. Onun kendi mütalaa hakkı istediğini söyleyebilir deniyor. Ama hani bunun da bir şekilde frenlenip kontrol edilmesi hani
tabii ki
gerekir. Yani bu nasıl olacak o zaman? Hani tamam vicdan ama hani vicdan zaten inşallah Allah'a inanan, Allah'tan korkan kişilerde olur. Belki o kişinin öyle bir inancı yoksa o zaman onu nasıl tesis edeceğiz? Yani o nasıl korunacak? Oradaki kişilerin hakkı nasıl korunacak o zaman?
Çok haklısınız. Hiç kimse hakim de olsa, savcı da olsa başıboş hareket edemez. Kendi vicdanıyla baş başa kalması demek onun başıboş hareket etmesi anlamına gelmez. Bu konuda mekanizma kurulmuş. Yüksek Hakimler Kurulu, bugün Yüksek Hakimler Kurulu'na bağlı bir teftiş kurulu var. Teftiş kurulu yakın zamana kadar Adalet Bakanlığı'na, bakana bağlıydı. Şimdi Yüksek Hakimler Kurulu'na bağlandı. Bu şekilde herhangi bir şikayet olduğu zaman veyahut da resen öğrenildiği zaman bu teftiş kurulu harekete geçirilir. O hakim ve savcı hakkında soruşturma yapılır. Eğer herhangi bir başıboşluğu, yanlışı, suçu görülürse durum kurula intikal ettirir. Hakim ve savcılar kuruluna. Hakim ve savcılar kurulu gereken cezayı verir.
Peki.
Yani bu ceza mesleki men etmeye kadar gider tabii.
Peki o neye göre o cezayı veriyorlar? Mesela biz hani biz yine bir olayda yaşadık. Yani biz şikayet ettik ama şikayetten de genelde bir sonuç alınmıyor. Yani çünkü biraz da aslında şöyle oluyor. Yani hani meslektaş dayanışması gibi bir şey de var açıkçası. Yani bu da net gözüken bir şey. Yani hani zaten arkadaşa şikayet gibi oluyor aslında bir yerde. Hani bunun daha net, daha hızlı bir de o ağır işleyen bir mekanizma. Yani süreç işliyor. Haksızlığa uğramışsınız. Süreçte işliyor bir yandan. Haksızlık devam ediyor. Orada onlar karar alacaklar, görüşecekler, inceleyecekler. Böyle aylar, yıllar süren bir süreç oluyor. Bu nasıl daha hızlı bir şekilde çözülebilir? Yani hakikaten mağduriyetler oluyor.
Meslek dayanışması olmaz. Meslek dayanışması diye vatandaş mağdur edilmez. O zaman onu yapan da suçlu olur. Olayın mahiyetine göre hızlanma durumu, çabuklaştırma durumu da değişir. Olay vardır, aniden soruşturulması ve bitirilmesi gerekir. Tabii bu kadar hızlı hareket edilmeyebilen olaylar da olabilir. Ama önemli bir durumda mutlaka kurul hızlı hareket eder. Hızlı hareket eder. Aylarca, yıllarca sürdüğünü ben görmedim.
Tamam. Daha denk geldi.
Şimdi. Ama tabii size rastlamış olabilir.
Benim. Evet, yani bize nedense öyle bir şeyler oluyor.
Ben de şunu sormak istiyorum. Sonuçta hakimler ve savcılarımız da insandır. Yani evet. Aileleri var, sosyal bir toplumda yaşıyorlar, televizyon seyrediyorlar, gazete okuyorlar. Doğal olarak çevreden bir etkileşim söz konusu oluyor. Önlerine bir dosya geldiğinde etkilenmemek için, yani şey gibi, sınavlardaki gibi, öğrenci sınavlarında olduğu gibi belki isim kapatılarak, soyad kapatılarak, kişinin kimliği tamamen göz ardı edilerek sadece dosyanın içeriğine göre bir değerlendirme yapılması gerekmiyor. Bunun böyle olmadığına dair maalesef çok örneklere rastladığımız için bu soruyu sordum. Bu konuda neler yapılıyor?
Yani diyorsunuz ki hakim yargıladığı kişinin kimliğini falan bilmeden kararını versin.
Şey olarak söylüyorum. Tabii ki yani teknik olarak mümkün olmaz da. Mümkün değil zaten, evet. Dosyanın içeriğine bakınca da zaten mümkün değil. O açıdan söylemiyorum da değerlendirme tarzı olarak etkilenmemesi gerekiyor. Evet. Yani ön yargılarını dosyayı okumadan önce dışarıda bırakıp, tabii ki çünkü herkesin bir ideolojik görüşü vardır. Dini inancı vardır, ideolojik görüşü vardır, tuttuğu bir parti vardır, düşünceleri vardır. Elbette ki farklılıklar olacaktır. Toplumlarda kamplaşmalar da olabiliyor. Karşı görüşten olabilir karşısındaki kişi. Hiç sevmediği birisi olabilir, husumet olabilir, her şey olabilir. Ama buna rağmen dosya okunurken bütün bu duyguların, bütün bu düşüncelerin, bütün bu ön yargıların dışarıda bırakılıp ondan sonra dosya okunmaya başlanmalıdır diye düşünüyorum. Çok kolay bir şey olmamakla birlikte bu konuda Ne söylersiniz?
Evet, vallahi o pek mümkün değil yani. Evet. Mutlaka dosyasını okuduğu kişinin kim olduğunu öğrenir hakim, öğrenmesi de gerekir.
Teknik ama, olarak öğrenir mutlaka. Evet. Bunu zaten engel olmaz.
Ama kendi siyasi görüşünü, ideolojisini, düşüncesini dosyaya yansıtırsa o da suçtur, onun da hakkında gerekli soruşturma yapılır. Yani tabii siyasi şikayet olduğu takdirde, kurula, bakanlığa aksettiği takdirde gereken soruşturma yapılır.
Ben, etik olarak bunun hani yerleşmesi belki önemli değil mi?
Evet, olabilir tabii etik olarak.
Yani böyle bir arzunuz tabii genel olarak var.
Evet.
Birçok arzudan bir tanesi.
İşte yani mümkün olması gerçekleştirmek zorunda.
Zor, katılıyorum. Herhalde yine vicdan konusuna değil mi geliyoruz? Evet, oraya dayanıyor.
Evet, Metin'in başlığı gibi. Bu, ben bir de şeyi merak ediyorum. Şimdi mesela bir dosyada yargılanıyorsunuz. Yargılama devam ediyor. Bu yargılama hakkında bir yorumda bulunuluyor. Hani bu da adil yargıyı etkileme deniyor, denmiyor. Bunun limiti nasıl oluyor? Yani nereye kadar konuşabiliyorsunuz, nereye kadar konuşmamak gerekiyor? Şimdi canınız yandığı için çıkıp anlatmak istiyorsunuz. Bu sefer de yok yargıyı etkilemeye çalışıyorsun deniyor. Veya uğradığın haksızlığı dilekçeyle çeşitli makamlara bildirmek istiyorsunuz. Bu sefer de yine aynı şekilde niye oraya söyledin gibi bir şey oluyor. Yani oraya söyledim, bize baskın yaptırmak istiyorsun ama aleni yine haksız davranmışsın, hakkını arıyorsun.
Evet.
Bu sefer de işte bir kanunu var, tam bilmiyorum, hani bu adil yargıyı etkileme diye geçiyor.
Bu şöyle yani şikayetini kendisini yargılayan makama söyleyebilir vatandaş. Dilekçeyle de söyleyebilir. Kendisi vicayende söyleyebilir. Adalet Bakanlığı'na aksettirebilir. Yani tabii bu eğer basına, basın önüne geçip de konuşmaya kalkarsa bu olmaz tabii.
Basına olunca mı sorun çıkıyor? Yani o zaman hani basına olunca zaten bir işe yarıyor aslında. Yani basına söylemediğiniz sürece de hani oraya mektup yazın, buraya dilekçe verin, o çok bir işe yaramıyor, duyulmuyor. Hatta örtbas bile ediliyor. Yani çünkü zaten haksızlığı yapan merci belli, onu yöneten belli. Yani aslında bir şey içinde dönüyor olay.
Adalet hizmetini etkilemeden, hakaret etmeden, hakarete varmadan bu şekilde konuşmak mümkün tabii. Basın açıklaması yapmak mümkün. Ama yani hizmeti de etkilememek gerekiyor. Gayet adalet hizmeti. Evet, bu şekilde.
Ben farklı bir konuya değinmek istiyorum. Kendimizin de bizzat yakından yaşadığımız işkence konusuna değinmek istiyorum. İnsan hakları ile çok bağlantılı bir konu tabii ki işkence. Evrensel bir suç. Bütün dünyada karşılığı olan evrensel bir suç. Fakat Türkiye'de yakın tarihimize baktığımızda ne yazık ki işkence yapanların genelde hani devlet memuru olması sebebiyle herhalde bilemiyorum. Bir şekilde geçmiş yıllardan bahsediyorum. İnşallah değişsin bundan sonra ama bir şekilde bir korunup kullanmaya kullandıklarını görüyoruz. Birçok işkencecinin maalesef beraat ettiklerini ya da zaman aşımıyla konunun kapandığına çok şahit olduk. Hepimiz biliyoruz, basından da şahit olduk bunlara. Bu tabii işkence yaşayan kişi her kim olursa olsun, yani değil mi, suçlu dahi olsa işkence yapılması zaten düşünülemez diye düşünüyorum. Ben bu konunun önü nasıl alınır? İşkencede son durumu nasıl görüyorsunuz ya da insan hakları ile bağlantılı olarak bu konuda neler söylemek istersiniz?
Daha geçtiğimiz senelerde, daha eski tarihlerde bu konuda bazı örnekler oldu. Onu kabul ediyorum. Yani işte karakola alınan şahsa, soruşturması yapılan şahsa baskı yapıldı, ya zor kullanıldığı örnekler oldu. Ama artık bu verilen cezalar ve gösterilen titizlik sonucu şu anda artık işkence olayının olmadığı kanaatindeyim.
Katılıyorum. Gerçekten bu yönde gelen haberler çok azaldı. Evet, şu an... değil mi? Duymuyoruz öyle bir şey. Çok da geçmişten bahsederek sorumu sordum. Evet. Doğru, evet.
Evet, geçmişte belki ceza almayanlar da oldu ama ceza alanlar da oldu. Bunun da örnekleri var.
Biz tabii böyle işkence mağduru olduğumuz için böyle hani kanayan bir yaramızdır bu bizim. Halen daha adaletin tecelli etmesini bekliyoruz bu konuda. Ondan dolayı da özellikle tabii ki neler söylenebilir onu merak ediyorum.
İşte bu senelerde artık şöyle bir 5-10 senedir bu konuda şikayet geldiğini pek zannetmiyorum. Ama sizin belki siz aksi şekilde olabilirsiniz.
Tabii işkencede zaman aşımı kalktı. Fakat geriye dönüp işlemediği için Öyle değil mi?
Evet, öyle bir şey dediler ama tabii şu son dönemde bu 12 Eylül dönemi olsun ve öncesiyle ilgili o yeni referandumdan sonra şu an bu Ankara'daki savcılığın ana davalar dışında hem 28 Şubat'ta hem 12 Eylül'de işkence suçlarını tefrik ederek illere gönderdiler. Şimdi orada verilen kararlar var. Bunlar zaman aşımının olmadığı yönünde. Yani davalar açılmaya başlandı. En son yine Bursa Ağır Ceza bu yönde bir karar verdi. Yani işkence suçu insanlığa karşı yapılmış bir suçtur ve zaman aşımı olmaz. Bu yönde ahim kararları da var tabii. Yani zaman aşımı olmaması gerektiği yönünde artık mahkemelerde karar verdi. Bu yüzden de herhalde bu geçmişte yapılan işkence suçları da bunları yapanların da yanına artık herhalde kar kalmayacaktır. Onlar da yargılanıp cezalarını alacaklardır herhalde.
Vaktiyle yargılandı ve karar verildiyse tekrar artık ele alınmaz. Yani o soruşturma yapılmamış. Hakkında soruşturma
evet, yapılmamış. Yani derdest davalar hiç açılmamış davalar için. Yani derdestleri kabul evet. etmediler. Ama derdest olmayan davalar için yeniden yargılamanın başlayabileceği ve bunlarda da bir zaman aşımı olmayacak. Çünkü şimdi bizim olayımızda mesela biz 99 yılında işkence gördük. İşkence bir hafta organize şubede kaldık. Çıktık. Çeşitli merceğe şikayet ettik ama yıllarca da yine izlendik. Yani manevi işkence yıllardır devam ediyordu zaten. Ve o yüzden de şikayeti o an yapsanız da davası hemen açılmayabiliyor. 99'dan zaman alıyorsunuz. Bir süre geçiyor. Başlaması. Türkiye'deki yargı sistemi malum. Yani bir ağır ceza bir günde 30 dosyaya 40 dosyaya bakıyor. Dosyalara hakim olamıyorlar. Bu böyle yürüyor yürüyor bir nokta tıkanıyordum. O yüzden bu zaman aşımı kararı çok güzel bir karar oldu bizim açımızdan. İnşallah yani bu işkence suçları, insanlara yapılan suçlar da karşılığını bulacaktır. Tabii biz yani kimsenin ceza alması, tabii birinin hapse girmesi, orada yılların geçirmesi hoşumuza giden bir şey değil ama yani bunun da emsal olması gerekiyor ki başkaları da bunu yaşamasın. Yani yoksa bu kişinin yanına kar kırırsa yapanın yanına herkes yapabilir. Nasıl olsa bir şey olmuyor değil. Başka insanların da canı yanabilir. Yani biz Allah'a şükür yaşadık, atlattık, dimdik ayaktayız. Daha da iyiyiz inşallah.
Baba ben şimdi şu anda artık işkence yapıldığı kanaatinde değilim.
Evet.
Hatta ve hatta karakola giren vatandaştan polis korkar oldu artık şu anda.
Tabii şikayetçiyi tabii o. Bimerler olsun bayağı bir şikayetçiyi açıldı.
Evet.
Peki ben bir de şeyi merak ediyorum. Şimdi biraz daha cümleni de söyleyeyim. Şimdi bir davaya gidiyoruz, bir duruşmaya giriyoruz. Yani bir hakimin önünde 10-20 dosyalık klasörler var. Ve onlarca dosyası oluyor o gün. Aynı şekilde savcılarımızın önünde ciddi bir yığılma var. Yani hakikaten dosyaları hakkıyla tetkik edebiliyorlar mı sizce? Veya bunu nasıl önüne geçirebilir? Yani yeni kadrolar da gerekiyor deniyor ama yeni kadrolar bu şimdi doktorluk gibi değil ki yurt dışından alıp getirip buraya koyasınız veya bir pilot gibi. Yani Türk hukukunu bilmesi evet. gerekiyor. Hukuk fakülteleri açılıyor ama yani yeterli eğitmen var mı? Sistem doğru mu gidiyor? Yani bu nasıl hızlı bir şekilde
çözülebilir? Maalesef hakim veya savcı bir şekilde o dosyayı tetkik etmek zorunda. Tetkik edip kararını öyle vermek zorunda. Belki biraz gecikebilir ama mutlaka vermezse zaten okuma tetkik edemezse zaten kararı da veremez. Ha bunu nasıl önlenir? İş yükünü biraz azaltmak gerekiyor. Yani çok dava açılıyor. Bazı davaların mahkemeye açılmadan halledilmesi mümkün olabilir. Yani tabii bu suçun özelliğine ve niteliğine bağlı suçlarda. Hadi buna hafif nitelikli suçlarda diyelim. Dava açılmadan ceza düşünülebilir. İdari yoldan düşünülebilir. Bunun dışında maalesef başka bir formül de yok.
Bazı davalarda onu yaptı da bir dilekçe veriyorsunuz. Karşı taraf evet. bir dilekçe veriyor, bir süre veriyorlar. Yani bir 3-4 celsede bitirmeye yönelik bir şey bir hareket bir şey var hükümetin ama hani evet. ama sonuçta ağır cezada böyle olmuyor yani. Ağır cezada suçu da ağır, cezası da ağır oluyor. Olursa haksızlığı da ağır oluyor hakikaten.
Tabii ki. Tabii ki. Onu artık işte bir şekilde
ben zaten hakimliğin ve savcılığın özellikle daha böyle cazip hale getirilmesi gerekiyor. Yani belki bu yönde bir
tercih edilmesi
öğrenciler tarafından. Çünkü hukuk fakültesinden de mezun oluyorlar ama gençler hani hakim savcılık yerine avukatlığı tercih ediyorlar. Çünkü maaşı daha iyi evet, geliyor, getirisi daha iyi geliyor.
Cazip tarafları var diye o tarafa tercih ediliyor evet. Tabii maalesef.
Yeni açılan hukuk fakültelerindeki eğitim yeterli görüyor musunuz?
görmüyorum. Yani ben hoca bulabileceklerini bile zannetmiyorum.
Çok yeterli, fazla açıldı çünkü değil mi? İhtiyaç evet. olduğu kesin ama bir yandan da herhalde kaliteli evet. eğitim açısından.
Yeterli kaliteli eleman bulabileceklerini zannetmiyorum.
Mesela siz köklü bir okulda okumuşsunuz, Ankara Hukuk Fakültesi'nde.
Benim okulum iyiydi tabii.
Mutlaka, evet. Şimdi yani gönül ister tabii ama böyle açılan, hızla açılan özel üniversitelerde dediğiniz gibi eğitim kadrosu da o derece kaliteli bir şekilde sağlanamazsa aynı kaliteli eğitim öğrencilere verilmesi beklenemez herhalde.
Tabii ki. Erzincan Hukuk Fakültesi'nin açılışında ben Erzincan'daydım.
Evet.
İşte bir grup halktan, arkadaşla konuşuyoruz dostla. İşte hukuk fakültesi açılacak diye seviniyorlar. Dedim ya yarın siz buraya hoca bulamazsınız dedim. Buluruz dediler. Cazip hale getiririz dediler. Peki nasıl cazip hale getireceksiniz? Lojman veririz dediler. Lojman her yerde var. Şimdi adam, şimdi hoca yani herhangi bir, şimdi sadece ders verme hariç, hukuk fakültesi hocalarının bir kısmı da hukuk müşavirliği falan yapıyor, avukatlık yapıyor. Oradaki hizmetini, oradaki işini bırakıp da Erzincan'a ders vermeye zor gelen olur diye düşündüm. Nitekim Erzincan Hukuk Fakültesi uzun süre Ankara Hukuk Fakültesi bünyesinde faaliyet gösterdi. Daha sonra Erzincan'a geçti.
Keşke böyle fedakar, özverili, mesleğine bağlı insanlar olsa da gitseler ama teknik gerçek olarak, realite olarak baktığımızda...
Onları da zorlayamazsın tabii.
Evet, evet. Maalesef.
Bir de bu şey var, yine ben merak ettim. Bu gizli tanıklık diye bir şey var. Siz yine bu bir kitabınızda mı değinmiştiniz? Yani son dönemde gizli tanıklık kavramı. Yani gizli. Bu, hani gizli tanıklar oluyor mesela bir olayda oluyor. Mesela gizli tanıklık yapıyor. Sonra geliyor sizden, karşı taraftan çeşitli taleplerde bulunuyorlar. Para istiyorlar, bunun şey var. Yani gizli tanık olarak tanıklık yapıyor. Başına iş açıyor adamın. Sonra taleplerle bundan vazgeçmeye çalışıyor. Yani bu aslında gerekli bir şey de olabiliyor bazı durumlarda hakikaten gizli tanıklık ama hani bunun da suistimal edilmemesi. Yani aslında hukuk suistimali açık evet. ama vicdanla hareket edildiğinde de önemli bir şey. Vicdanla hareket edilmesi gereken bir müessese. Ama suistimal de açık. Bunların nasıl önlem alınabilir acaba?
Gizli tanıklık müessesini ben benimsemiyorum ve kaldırılması gerektiği görüşündeyim. Çünkü gizli tanıklık suistimali çok fazla. Bizde özellikle çok suistimal edildi. Ben gizli tanıklığı kabul etmiyorum. Bunun yerine zabıta tedbirleriyle alınan koruma tedbirleri var. Bu gizli tanık şeye dayanıyor bu gizli tanıklık. Tanık koruma tedbirleri açısından yaptırılıyor. Bu zabıta marifeti nasıl oluyor? İşte koruma veriliyor. Yahut bu yani şeye kadar gidiyor bu. Zabıta tedbirleri, fizyonomisini değiştirme, ameliyat yolları da gidiyor yani. Ama bu şekildeki tedbirlerle korumanın yapılması gösteriyor.
Daha mı iyi diyorsunuz siz?
Yani hiç olmazsa bu suistimal önlenir yani.
Yani kötü niyetli kişiler eline evet. geçince çok suistimal tabii. edilebilecek bir konu dediğiniz
evet.
gibi.
Evet. Öyle insanlar gizli tanıklık yaptı ki işlerinde fuhuştan, fuhuşa teşvikten, hırsızlıktan hatta katillikten mahkum olmuş insanlar var, adam öldürmeden mahkum olmuş insanlar var. Ben benimsemiyorum ve karşıyım gizli tanıklık.
Peki o zaman nasıl olacak? Yani bir tanık varsa, o da ama çekiniyor karşı taraftan, korkuyor yani çıkmaya da korkuyor. Hani yani gerçekten bir şey tanıklık yapmış oluyor, korkuyor. O zaman tanıklık yapmayacak.
Tanık koruma dediniz değil mi?
Evet, tanık koruma tedbirleri bunlar. Yani zabıta tedbirlerinden başlıyor, bu gizli tanıklara kadar gidiyor.
O şey Türkiye'de uygulanıyor mu? Fizyonomi değişikliği?
Var, var.
Yüz değişikliği, yüzüm değişikliği. Yani evet. Kanunda var da tabii, tabii. uygulanmış örnek var mı yani?
Onu bilemiyorum. Ama kanunda olduğuna göre uygulanabilir, yapılabilir.
Bir de bu...
Yani faydası zararında, zararı faydasından fazla.
Bu bir de katalog suçlar diye bir suç tanımı var. Hani katalog suçlara göre delil toplama, toplamama. Bu konu nasıl... Yani katalog suçlara göre delil yani katalog suçtan dolayı toplanmış bir delil evet. başka mahkemede delil olabilir mi? Herhalde olabilmesi gerekir. Çünkü
bir engel yok. Bir engel yok olabilir tabii.
Katalog suç var. İki kişi konuşuyor. Bir davaya mesela evet. etki etmek için. Bu dinlemeye takılmış. Siz sonra bunu yıllar sonra öğreniyorsunuz. çıkıyorsunuz diyorsunuz ki bak işte bizim davamızı bozdurmak için ve bilmem ne şey yapmak için Yargıtay'da ya başka bir yerde bir diyaloglar olmuş, temaslar olmuş. Bunu insanlar harekete geçirmişler. Belli kişiler de tamam bunun üzerine hareket etmişler. Destek olmuşlar bu kişiye. Bunu siz yıllar sonra bulduğunuzda, mesela 3 yıl sonra şikayet ediyorsunuz. Diyor ki bu iki kişi arasında olan bir şey. Net delil değil. Ama o yani ses kaydının toplanma sebebi de katalog suçtan dolayı özellikle. Evet. Ama katalog suçu olmasa da aslında bunun...
Bence de o kısmı da önemli. Katalog evet. suç olmasa da böyle evet. ne anlayacaksın evet. önemli.
Bu dinleme meselesini vaktiyle biz de çok yaptık. Ama bizim yaptığımız, tatbik ettiğimiz dönemlerde bu kadar suistimal olmamıştı. Şimdi insanların gizliliği diye bir şey kalmadı. Özel hayatın gizliliği diye bir şey kalmadı. Ben bundan sonra artık bu dinleme konusunda da karşı. Biraz fazla karşı olduğum hususlar çıktı ama yani böyle.
Yok dediğiniz doğru yani. Hani bizde çünkü hakikaten sonra öğreniyorsunuz. Yani bunu yani ya dilin sayısın net çünkü konuşma var yani.
Evet.
Olayların akışı var, her şeyi oturtuyorsunuz. Yok bu hani bu özel savcılık izni olmadan dinlenmiş. Başka suç araştırmasında dinlenmiş diye bunu takipsizlik verilebiliyor itirazınız ama normalde böyle olmaması
yani
lazım.
Yani karara dayanmıyor diye evet. Hakim kararlı olmadan da.
Evet yani dinlenmiş. Başka suç, başka davada dinleniyor. Bir bakıyorsunuz evet. önce delil olarak geliyor. Çok net bir şey ama biz böyle bir talebimiz yok, biz istememişiz diyor. Takip etmeyebiliyor evet. savcılık.
Anladım. Tabii.
Biz şimdi bugünkü sorularımızda daha çok belki hakim ve savcıların denetlenmesi ya da işte kendimizin de mağdur olduğumuz bir takım şeyleri gündeme getirdik ama aynı zamanda hakim ve savcılarımızın da şartlarının iyileştirilmesi ya da onların kendilerinde muzdarip oldukları mutlaka sorunlar vardır. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Daha neler yapılmalı hakim ve savcılarımızın şartlarının iyileştirilmesi için?
Mesela şey dediler geçen gün konuşurken, hani hakimler kurulunun ayrı, savcılar kurulunun ayrı olması gerekir dediler.
Vaktiyle öyleydi.
Sonra bunu birleştirmişler.
Birleştiler. Yani orada bir şey yok. Şimdiki durum daha iyi. Yani hakimlerin ve savcıların aynı kuruldan yürütülmesi daha yerinde bir olay. Maddi durum problemi her zaman çıkıyor. Maalesef oluyor. Yani yeterli bir maddi kaynak da sağlanamadı. Hala da öyle oluyor. Bir de bunun dışında hakim ve savcıların atamalarının önem kazandığı. Hakim ve savcıya en çok üzen, korkutan hususlardan biri de tayin meselesi.
Evet, farkındayız.
Durup dururken tayin Hı-hı. çıkınca dünya başına yıkılır. Bir de onu düzeltmek gerek tabii.
Bunlar herhalde belli bir süre bir yerde, en azından 3-4 yıl kalabileceği şekilde bir sistem kurulması. Sonuçta onlar da insan çocukları Demek var, çocuğunu okula veriyor. Mutlaka siz de yaşamışsınızdır. Ya yani orada oraya böyle sürekli bir gezi hali var yani. Hani gezi değil de yani. Tam bir alışıyor, oturuyor da hop oradan başka bir şehre, başka bir şehre.
Ben fazla gezmedim. Ben sıkı yönetimde çalıştığım için zaten 7 sene orada kaldım. 14 sene de burada kıvıldım artık.
Evet.
21 sene yapıyorum.
Yani. 21 sene. Evet. Ondan sonra da Ankara savcılığına geldim. Tekrar Ankara'da kaldık işte. Giresun kazasında başladım ben. Giresun Dereli, sonra Giresun'un Göreli. Kazasında.
Bir de güzel yerlerdir herhalde değil mi? Doğal olarak falan. Evet.
Çok güzel. Evet. Özellikle Göreli pek çok güzel bir yerdi yani.
Evet. Sonra?
Bir de Eskişehir. Eskişehir.
Kendi memleketimiz oluyor evet, galiba.
Mahmudi'de.
Kendi,
evet.
Ben başka, buyurun.
Buyurun, siz buyurun.
Başka bir konuya değinmek istiyorum buyurun. Ben. Sosyal medya malumunuz evet. şu an çok etkin kullanılan bir alan. Fakat baktığımızda bu konuda da çok böyle kolay suç işlenebildiğini görüyoruz. Yani fikir özgürlüğüyle hakaret özgürlüğünün ciddi şekilde birbirinden ayırt edilmesi gerekirken insanlar birbirlerine çok rahat hakaretler edip sonra da bunu fikir özgürlüğüymüş gibi lanse edip hatta bu konuda kendilerine tabiri caizse çırtkanlar da bulup üstün konuma geçmeye çalışabiliyorlar. Halbuki baktığımızda hiç kimse kimseye hakaret etmesi mümkün olmaması gerekiyor. Bu konunun önü nasıl alınır?
Bir hakaret kültürü oluştu yani böyle sosyal medya üzerinde.
Ama buna karşılık basın da basın görevini yapmıyor. Yani mevcut basına karşı ben sosyal bu şeyi...
Sosyal medyayı mı?
Sosyal medyayı seviyorum, destekliyorum.
Sosyal medyayı kesinlikle seviyoruz ve destekliyoruz ve önemli buluyoruz.
Biz ama de çok faaliz zaten.
Evet, çok faal kullanan bir grubuz bunu. Fakat...
Hakaret meselesi.
Hakaret. Kim olursa olsun, düşmanınız da olsa kim olursa olsun hakaret
edilmiyor. Bir de tespit edemiyorsunuz.
Mesela şey, tespit yönünden tamam. Evet. Onda var, o mağduriyetler var maalesef.
Var orada yani mesela siz Türkiye'de olduğumu yine buluyorsunuz da mesela Twitter üzerinden adam her şeyi yazıyor, hiçbir şey yapamıyorsunuz. Eğer gizli bir ismi, kendi ismi, soy ismi açık değilse
evet.
Hiçbir şey yapamıyor, her şeyi yazabiliyor. Yani buna mı bir sonu olması lazım? Yani bunun bir şekilde önlenebiliyor olması lazım. Bu yeni bir yasa çıkardılar şu an. Belki onunla engellemeye çalışacaklar ama hani o da bir yere kadar engelleyecek.
Zor bir şey tabii. Çok zor bir durum. Belki zamanla bunun da önüne geçme, çaresi bulma imkanı olur.
Tekrar açıyorsunuz bir hesap, bir kişiye her şeyi söyleyebiliyorsunuz, her türlü iftira atabiliyorsunuz. Ve hiçbir şey yapamıyorsunuz. Hani Facebook'ta yine oluyor işte, Türkiye'de avukatları var, avukatınız var, ona başvuruyor. Evet. Bir süre sonra çıkartabiliyorsunuz veya internet sitelerinde olanlar ama özellikle Twitter'da olmuyor mesela.
Bu Twitter ve Facebook meseleleri de yeni olduğu için bunun tatbikatında ben de fazla bir şey söyleyeyim sana.
Ama herhalde az önce söylediğim konu yani böyle evrensel diye nitelendirebileceğimiz bir konu değil midir? Hakaret özgürlüğüyle fikir özgürlüğünün birbirinden ayırt edilmesi konusu.
Yo, onda çok haklısınız tabii ki.
Çok sık rastlıyoruz çünkü.
Evet. Hiç kimsenin Facebook var diye ya Twitter var diye birine hakaret etmeye hakkı yok.
Evet.
Bunu mutlaka önüne geçirmesi, en azından bu konuda çaba sergilmesi, tedbir almaya çalışılması lazım. Zaten bunun tedbirini alınır, böyle şahıslar cezalandırma imkanına gidilirse, bulunursa bu da önlenir yani.
İnşallah.
Evet. Bir de uzun sürede yargılamalar var. Yani yıllar sürüyor. Bu tabii biraz daha değindiğimiz gibi hakim yoğunluğundan da oluyor. Ha, bu nasıl daha hızlı çözülür? Yani 15 yıl süren davalar var. Ciddi hak mahrumiyetleri oluyor. Yani kişi 15 yılda yargılanıyor oluyorsunuz yani. Veya işte yine bir dava oluyor. İşte siz de mutlaka diyorsunuz işte örgüte müdahale olmaz diye bir karar var. Yargıtay'da onanmış. Dava açılıyor. Dava bitiyor. Bunun temiz hakkı yok karşı tarafın. Bu sefer karşı taraf ne yapıyor? Temiz hakkı olmamasını temiz ediyor. Dosyayı bir şekilde Yargıtay'a gönderiyor. Bu sefer dosya Yargıtay'da yıllarca bekliyor. Siz hala bir bitmiş bir dosyada, çünkü Yargıtay düşüm kararı vermiş oluyor mesela.
Evet.
İncelemiş oluyor. Bitir diyor. Hakim Yargıtay'ın dediğini yapıyor. Karşı tarafın avukatı bunu temiz ediyor. Siz 2 yıl daha sanık pozisyonda kalıyorsunuz. Bitmiş dosyada yani. Sırf öyle bir temiz etme hakkı var. O da biliyor bir şey olmayacağını. Ama kötü niyetliler sizi temiz ediyor dosyanızı. Gidiyor. Siz yani bir yere gittiğinizde de giriyorlar işte bakıyorlar mesela. İş yapacaksınız. Yani yurt dışına çıkacaksınız. Bu yaptan bakıyor. Bir yerden bakıyorlar. Emniyette bir işiniz oluyor. Bir bakıyor orada bir dosyanız var. Ve sanık gözüküyorsunuz. Ve hakkınızı kaybediyorsunuz. Yani yanlış bir şey. Bunu nasıl önüne geçilir acaba?
Bunun Yargıtay safhasında özellikle kanuni tedbirler alınabilir. Yargıtay'ın bu tür dosyalara bakıp bir an evvel neticelendirilmesi yolunda tedbirler düşünülebilir. Bir de bazı haller çoğu zaman da kötü niyet giriyor işin içine.
Peki mesela bu benim verdiğim örnekte hani bir temyiz var ya.
Evet.
O dosyayı hakim Yargıtay'a gönderirken hani buradaki kişinin temiz hakkı yoktur diye üzerine bir not düşebiliyor mu normalde? Düşemiyor çünkü karar verdiği için iş bitmiş oluyor. Onu nasıl Yargıtay acil etti bakmasını bilecek ki? Yani mesela tamamen şey yani böyle dosyayı uzatmak için verilmiş bir temizle gidiyor. Sonucu da belli, Yargıtay ne diyeceği de belli. Ama tabii ki karşı taraf avukatının öyle bir hakkı olduğu için onun da müvekkilleri var. Onlara da bak ben yine de itiraz ettim diye. Bir şey söylüyor, dosya gidiyor. Hem Yargıtay da iş yükünü arttırıyor, hem diğer tarafı mağdur ediyor. Yani burada bir yani Yargıtay Başsavcılığının bunu öne alabileceğini de, onlar da bilemez ki bunu öne al. Onlar da gelen bir dosya gibi görüyor. Bunu o zaman burada savcılık gönderirken veya mahkeme gönderirken üzerine bir not mu düşmesi gerekir acaba? Böyle bir sistem mi oluşturmak gerekir?
Not düşmek yoluyla olmaz da.
Böyle bir karar gibi bir şey. Ama zaten dosya bitmiş oluyor. Yani dosyayı kapattığı için de yeni bir karar alamıyor mahkeme.
Evet. Kötü niyetli davaları uzatmak niyetiyle yapılan temizleri neticede belki cezalandırmak şeklinde bir şey düşünülebilir belki. Başka bir şey şimdi.
Ama o zaman da karşı taraf diyor ki ben zaten temiz etmem hakkımı temiz ediyorum gibi bir mantıksız bir mantık kuruyor.
Evet.
Yani bunun o zaman düzenlenmesi gerekiyor. Ve bir kararla işte kim alacaksa bu kararı bu şekilde olmaması yönünde bir karar mı almak gerekir?
O zaman ön bir incelemeye tabi tutmak gerekiyor şeyleri. Dosyaları ön bir incelemeye tabi tutup ona göre bir an evvel temizliği sonuçlandırmak veya reddetmek şeklinde
bir ama yoluna getirebilir. O zaman Yargıtay'da tetkik hakimlerin yapacağı bir şey mi? Yoksa başsavcılıktan geçerken başsavcının bu notu düşmesi mi gerekiyor acaba? Yani zaten Yargıtay Dairesi buna düşüm vermiş. Bu düşmesi evet. Gerekir.
Şey gibi olmaz mı? Başsavcılık mesela zaman aşımı olan dosyalar dediğiniz gibi. Zaman evet. aşımı notu düşüyor. Bunu da düşünemez mi bu şekilde?
Olabilir ama o da bir yasaya bağlı.
Yasaya bağlı. Ben masumiyet karinesini biraz açmak istiyorum. Masumiyet karinesine Türkiye'de özellikle o zamanlarda gerekli titizlik gösteriliyor mu?
Gösterilmiyor. Maalesef gösterilmiyor.
Herkes çünkü evet. Günün birinde yargının karşısına çıkabilir.
Çıkabilir tabii. Buna riayet biraz az Türkiye'de. Bu biraz da tabii kültür meselesi.
Evet.
Kültür meselesi.
Dediğiniz gibi kültür meselesi aslında aynı zamanda.
Evet. Bunun eğitim yolunda halledilmesi gerekir.
Çok doğru. İnsanlara. Çok doğru. Yine eğitime evet. çıkıyoruz değil mi? Yolumuz oraya
İnsanların
çıkıyor tekrar.
Eğitim yolunda bir mesafe alınabilir.
Evet. Sizin efendim programımızın sonuna geldik. Eklemek istediğiniz ya da toplumumuza vermek istediğiniz mesajlar varsa son birkaç cümle olarak onları da alalım.
Hukuka saygı kalmadı. Hukuka saygı kalmadığı sürece de devletin ve toplumun çivisi yerinden çıkar. Halbuki kuvvetli bir hukuk, iyi işleyen bir hukuk devletle çalıştırır işlidir. Ama bu düşünülmüyor. İşler tamamen hukuki açıdan çıkarıldı. Şahsi menfaatlere dair bir şekle büründü. Toplumumuzun bundan kurtulması gerekir diyorum.
Evet.
Teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz efendim.
Biz teşekkür ederiz.
Programımıza katıldığınız için. Efendim, arkadaşım Kartal İş'le birlikte sunduğumuz bir adil yargı programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla karşınızda olmak üzere iyi günler diliyoruz.